Ayrım 41, sayfa 349. Üsküdar. Bağlarbaşı konaklarının birbirine nispet edercesine diklenen bir kabadayı tarafı vardı. Feride Hanım konağının asmalı taşlığına konulmuş masanın üzerinde taze pişirilmiş tarçınlı, üzümlü ve elmalı kurabiyelerin kokusu geliyordu. Gül desenli kayık tabağın içinde iştah açan manzarasıyla mükemmeldi. Üzerine ince bir örtü serilmişti. Hizmetçi çayı getirdiğinde Nesibe Nusret mektubunu yazmaktaydı. İfadelerindeki nezaket kadar kesin kararlılık da dikkat çekmekteydi. Muhterem İhsan Yüzbaşı, Kadir Şinas Efendim, merhum Yüzbaşı Bekir Bey Efendi'nin kabrinin yapılmasının tamamlandığını dün bildirdiler. Bugün mermercileri ziyaret ettim. Merhumun yüksek seciyesinin derin değerlerle donanmış asaletine yakışır bir kabir tamamlanmış olduğunu gördüm. Önümüzde cuma günü kabir taşının yerine konulması için Şarköy'e doğru yola çıkacağım. Aile yakınımız Mehmet Nabi Bey büyük nezaketle bana refakat edebileceğini söylediler. Bu bakımdan seyahatimle ilgili endişeyi mucip bir husus bulunmadığını bildirmek isterim. Birkaç gün önce Matmazel Zoe'nin Şarköy'ü terk ettiğini öğrendim. Kimsenin haberi olmayışından endişeliyim. Bir ihtimal sizin malumatınız olabileceğini düşünüyorum. İnanın ki bu bahiste çok üzgünüm. Görüşmek ümidiyle hürmetlerimi yenilerim efendim. Nesibe Nusret yazdıklarını okudu, eklenecek husus olmadığını gördü, imzaladı. Muntazam şekilde zarfa yerleştirdi, gözlerini kapatıp derin bir hayale daldı. Bu hayalin derinliğinde mürefte vardı, Şarköy vardı. Bu hayalin kokusu serindi. Marcos'un beyaz şaraplarının altın sarısını kıskandıran güzelliği bütün aromasıyla ayaklanmış ve hayal zenginliğin en derin hücresine kendisini gizlemişti. Bu hayalin telaşlarında sedef tenli Zoe vardı. Her akşam evin verandasından seyredilen o gelincik renkli ufkun enginliği vardı. Ve bu hayalin değişmeyen gerçeğinde Yüzbaşı Bekir'in alçak gönüllü hayat anlayışı vardı. Bekir'in sesi kulağında yankılanıyordu. Bekir Yüzbaşı filozof ruhluydu ve her fesileyle bu ruhun hakkını veriyordu. Her kelimesinde taşıması gereken manayı aktaran ses tonuyla Bekir Yüzbaşı bütün ruh derinliklerini dolduran bir banuvat ve hayat bütünlüğüydü. Cesaretin ince noktasındaki sabırlı gururu fısıldayan kelimeler kulağında çınlamaya başladı. Korkmadığı için cesur dediğimiz binlerce insan var. Utandığı için de korkan binlerce insan tanıyoruz. Bütün mesele cesaret veya korkunun gerisindeki iradenin ne olduğudur. Nesibe Nusret bu teşhisin kendisinde yarattığı heyecanları ve aniden boy veren duygularını hatırladı. Onun da kelimeleri sakin tabiatlı ve derin manalıydı. Utanan bir insanın sıkıntılarını hissettiğim zamanlar ölümle yüzleşmiş gibi ürperdiğimi hatırlıyorum. Bu kadar ayrıntılı açıklamaların sonunda varması gerektiği bir hüküm olduğunu biliyordu. Kendisini zorlamaya niyetli değildi. Bu hükmün cümlesini fısıldayıverdi. Kelimeler de insanlar gibidir. Korktukları zaman büyülerini kaybederler. Dostlukların bitişi böyle başlar. Nesibe Nusret o gece uyuyamamış ve sabahın ilk ışıklarını seyretmek için verandaya çıktığında şaşırmıştı. Yüzbaşı Bekir verandadaydı. Nesibe Nusret'i görünce şaşırmadı. Adeta bekliyormuş gibi bir hali vardı. Hatta içinden kucaklayıp bağrına basmayı bile geçirmişti. Bekir Yüzbaşı o gece Selanik yakınındaki küçük bir köydeki yaşamının hazlarını sıralamıştı. İnsanların iç süsleyen bahçeleri vardır. Selanik'te bu bahçelerin çitleri yoktur. Meyveleri şerbetli ve cömerttir. Canı çeken uzanıp alır. Bahçeler her mevsim insanların hayalleri gibi canlı ve renklidir. Turuncudur, erguvandır. Beyazlar bir hengamenin renkleri, ışıkları ve gölgeleridir. Yeşile alışanlar bu renkleri keyifleri gibi görür. Annem sarıyı severdi, babam kahverengiyi. Ben en çok siyah bahçeleri severdim. Nesibe Nusret şaşırmış ve kendini tutamayarak sormuştu. Bahçenin siyahı olur mu? İstersen olur. Benim bütün rüyalarım masallarımdı. Kimden dinlesem o masalın kahramanı beni tutar, en gürültülü gecelerin rüyalarını sessizce bırakır ve üstüme örterdi. Derin bir nefes aldı ve cümleyi tamamladı. O yorgan siyahtı, simsiyah. Tanrı bize sevaplarımıza göre davranmaz. O sadece günahlarımıza bakar. Resmo. Konağın kameriyesinden köyün meydanını seyretmek az bulunur bir keyifti. Eleni bu keyfi ilk tattığında duraksamış ve yorgun duygularla geçmişine dönmüştü. Filip'in tenine ilk dokunduğu gecenin şaşırtan hislerini hatırlamış, gözlerini kapatarak bir hayat değişikliğinin tesirlerini yeşertmişti. Berber Nuri, Seher, Fotini, bacaksız dediği Hasan ve Emine sanki hatır sormaya gelmiş gibi gözlerinin önündeydi. Anastas'a baktı. Şükran duygusu taşınması zor bir yüktü. Omuzlarından başlayıp vicdan derinliklerine kadar varlığını hissettiren bir farklılık yaşıyordu. Bu farklılıkta Anastas'a şükranlarını anlatmaya niyeti ve cesareti yoktu. Aslında geçmişteki her şeyi özetleyip depreşen hevesleri bastırmak istiyordu. Geride bıraktığı hislerle yeni karşılaştıklarının tariflerini bütünleştirecek niyeti vardı. Bu tarifi dinlendirdi. Her fırsatta yer almak için boynunu uzatan insanlar gördüm. Her gün cinnet geçiren bir telaşla çevrelerini ürkütürlerdi. Böylelerinin ruhunda esir alınmış bir bedavacı tamah vardır. Bu tamah ödümü koparırdı. Eleni zihninden geçirdiklerini derli toplu bir lisanla özetledi. Sonunda varması gereken noktanın sırrını saklamak istiyordu. Anastas dinlediklerinden etkilenmiş ancak Eleni'yi hangi cevabın tatmin edeceğini kestirememişti. Mesele yaşanan duyguların değerini ölçmekte toplanıyordu. Hala korkuyor musun? Hala korkuyorum. Ama tek tesellim var. Güzel. Eleni biraz ürkek ama içten duygularla Anastas'a baktı. Sesi de güzeldi, kendisi de. Filip'in ilk hayat tesellisi diye anlattıklarını kendi kendine dillendirdi. Biz hatıra olacağız. Onun gibiler telef olacaklar. Resmo Mevlevihanesi. Musa sahile indi. Denizin hala göz korkutan bir yanı yoktu. Şeyhin ondan kendi kendine bulmasını istediği şey neydi? Neden aradığı şeyleri dağlar, tepeler, ovalar, düzlükler değil de denizin vereceğini kavrayamıyordu. Bütün gayretlerinin boşa çıktığı noktada olduğunu fark edip sustu. O gece karşılaştığı ilk müridin sessizce kendisini sıygaya çekişini hatırladı. Meraksız, hatta umursamayan bir hali vardı. Dergaha sığındığı geceki halini anlatmıştı. Geldiğinde gecenin en karanlık yarısıydı. Ölmek üzereydin. Adını sanını bilen yoktu. Dervişler seni günlerce dergahın şifahanesinde tedavi ettiler. Tam güneşin doğduğu anda gözlerini açtın. Işıklar ilk nefeslerin gibi ruhuna aydınlık alemin eşiklerini döşüyordu. Her yanın nurla doldu. Karşısındakinin merakını uyandırdığını fark edince bir süre gözlemeyi uygun buldu. Karşısındakinde hiçbir hareket yoktu. Sessizlik içinde sadece anlatılanları dinliyor ve söylenecek bir şey varsa sorulmasını bekliyordu. Derviş yeni bir tevekkül bahsi açar gibi sözlerine devam etti. Böyle ışıklar içinde uyanınca Şeyh Hazretleri sana kendi adını verdi. Şems'i buyurdu. Çünkü 40 gün adını söylemen için beklemiştik. Musa kendisine takılan yeni ismi sevmişti. Karşısındakini merakta bırakmamak için adını söylemişti. Adım Musa. Güzel. Sana istersen Musa, istersen Şems'i deriz. Musa başını iki yana sallayarak itirazı olduğunu göstermek istemişti. En iyisi Musa Şems'i olsun. Dileyen Musa desin, isteyen Şems'i. Derviş Musa'yı kucakladı, kulağına fısıldadı. Sana artık can denecek. Can, dergah kardeşi demektir. Benim adım Ali Can. Seninki de Musa Can olsun. Sonra fırsat vermeden sözünü tamamladı. Benimle gel. Temiz kıyafetler giyeceksin. Bu akşam Sımat Erkanı kurulacak. Musa Can heyecan içindeydi. Hatta korkuyordu. Ölüm halinde geldiği eşiğin merdivenlerini inerek büyük bir taş boşluğa girmişti. Refakat yoldaşı şifahanenin önünden geçerken durmuş, başını eğerek Musa'nın içeri girmesine izin vermişti. Musa'nın haftalarca yattığı döşek toplanmış, yükleye kaldırılmıştı. İçi burkuldu. Şifa dervişleri bakışlarıyla hoş geldin dediler. Musa Can da bakışlarıyla şükretti. Sözlerin manasında şükran hissini bastıran bir eyvallah saygısı vardı. Musa tek tek şifa dervişlerinin ellerini öptü. En arka sıraya geçip bekledi. Birlikte matbah dehlizine girdiler. Büyük mutfakta sofra kurulup yemek yenecekti. Alican kapıdaydı. Musa Can'ı göremeyince telaşa kapıldı. Başını eğip şifahane dervişlerini selamladı. Geçişleri bitinceye kadar öyle kaldı. Sonra Musa Can'ı gördü, içi rahatladı. Ustalık farkını belirtmek istedi. Yol boyu seni gözledim. Nihayet şükran ile eyvallah farkını hissettiğini gördüm. Belki kavrayamamış olabilirim. Peki farkı ne? Alican az konuşurdu. Bir idrak farkını birkaç kelimede özetledi. Şükranda iyilik edeni hatırlarsın. Eyvallah da Allah'ın rızası ruhuna dolar. Musa o gece tabiatın insanı hiç aldatmayacağını fark etmişti. Hala o karar içindeydi. Dergahın denize bakan düzlüğünde kendine bir kaya buldu. Oturdu. Şeyhin söylediklerini hatırladı. Deniz neden durup dururken insanı aldatsın ki diye sordu. Resmo. Glafkos tepe konağının verandasındaydı. Simirna'yı yanına almış ve kurmak istediği hakimiyeti mübadillere sergileyen bir kabadayı tavır takınmıştı. Bakışlarını Eleni'nin üzerinde yoğunlaştırdı. Kurnazdı. İyi ilişkiler kurabilirse mübadilleri ele geçirebileceğini düşünüyordu. Simirna'ya döndü. Hadi köye inelim. Bizi burnu büyük bulmalarını istemiyorum. Simirna sevindi. Dedesi konak balkonundan Eleni'yi seyrederken kendisi de çevrede ne olup bittiğini gözlüyordu. Anastas'ın meydana doğru yürüdüğünü görmüş ve daha yakınında olmayı arzulamıştı. Dedesinin kurnaz ve tamahkar emellerinin aleti olsa bile Anastas'a yakın olmak duygusu onu cesaretlendiriyordu. Birlikte patikadan aşağı inmeye başladılar. Korumasını üstlenen silahlılar iki yanda yerlerini almışlardı. Dönerken yokuş çıkmayı istemedikleri için otomobil de peşlerinden geliyordu. Anastas tedirgindi. Glafkos'un köye gelişinden rahatsız olmuş ama Simina'nın varlığını yakından tanıma fırsatının keyfini de sürmek istemişti. Meydan çeşmesinde elini yüzünü yıkadı, kurulandı ve Eleni'ye doğru yürüdü. Eleni verandayı temizlemişti. Eski ev sahibinin mutfağını, kilerini elden geçirmiş ve küçük bir kurnazlıkla Anastas için sevdiğini söylediği kurabiyelerden pişirmişti. Glafkos ve Simirna'nın bu habersiz ziyareti karşısında şaşırdı. Hem endişeliydi hem memnundu. Misafirleri verandada ağırlamak için hızlandı. Glafkos'un gözlerinin kendi üzerinde olduğunu hissediyor, bu yakınlaşmanın fark edilmemesi için sakin görünmeye çalışıyordu. Bir ara Anastas'a baktı. Yanılmıştı. Sandığının aksine Anastas'ın sert bakışları sadece kendi üzerindeydi. Glafkos'un böyle habersiz bir ziyaret ile eve gelişini açıklayacak hiçbir gerekçesi yoktu. Yanında Simirna'yı getirmiş olması kafasındaki endişeyi giderecek rahatlığı vermiyordu. Anastas adımlarını hızlandırdı. Onlardan önce verandaya yetişmek istiyordu ama talihi yaver gitmedi. Evin arkasından dolaşıp bahçe kapısından girerek verandaya çıktı. Eleni'ye baktı. Telaşını seyretti. Üzülmesini engellemek için güldü. İlk misafiriniz geliyor. Glafkos, Anastas ve Eleni'yi yan yana görünce Simirna'yı öne çıkardı. Torunum Simirna. Iraklion'da okula gidiyor. Tatillerde bana arkadaşlık ediyor. Glafkos pişkin bir tavırla durumu biraz ileri götürmek istedi. Girit'in bütün ileri gelenlerinin gözü torunumun üzerindedir. Herkes oğluna gelin olarak düşünüyor. Ama ben okul bitmeden hiçbir şey olmaz diyorum. Bu latife beklenen tesiri göstermedi. Glafkos biraz daha ileri gitti. Beni tanıyorsunuz. Adım Glafkos. Gördüğünüz bağlar, bahçeler ve zeytinlikler benim. Sizin topraklarınızla komşu olduk artık. Anastas oturmaları için sandalyeleri getirdi. Ahşap masayı verandanın tam ortasına koydu. Smyrna'yı seyretmek istiyordu. Ama ürktü. Hem Glafkos'un hem Eleni'nin küçük alınganlıkları büyütüp mesele yapacağı endişesine kapıldı. Glafkos'a döndü. Bir konu açıp konuşmayı eline almak istiyordu. Bu sabah bağlarınızın etrafında yürüdüm. O güzelim tiyekleri yazık ki bir acemi el budamış. Bu yıl çok bereketli bir hasat olmayabilir. Glafkos irkildi. Uçsuz bucaksız denilen bağların böyle acemi olduğu söylenen bir budama yüzünden bereketsiz olmasına sinirlendi. Bakışlarını Anastas'ın üzerinde yoğunlaştırdı. Arka cebinden peşkir büyüklüğünde bir patiska mendil çıkardı, şapkasını başından alıp masanın üzerine koydu ve alnındaki teri silmeye başladı. Budamadan anlar mısın? Anastas gerilmişti. Bakışları Glafkos üzerinde yoğunlaşmıştı. Tek kirpiği bile kıpırdamıyordu. Giderek gerginleşen kaşlarının çatığında sadece Glafkos'u gözleyen keskin bir pusu vardı. Eleni şaşırmış, bu ani değişikliğin nedenini kavrayamamıştı. Smyrna'da durgun ve hayretli bir seyrediş içindeydi. Ne olup bittiğini henüz fark etmeyen sadece Glafkos'tu. Geniş mendiliyle başını, ensesini, saçlarını ve alnını kurulamaya devam ediyordu. Şapkasını başına koydu, tekrar aynı konuya döndü. Budamadan anlar mısın? Biz sadece kendi toprağımızı işleyeceğiz. Glafkos baskı kurmak istiyordu. Böylece istediği noktaya varacak ve muhtemelen verilen toprağı ellerinden alacaktı. Ucuza kapatacağı yolları iyi biliyordu ve sabırlıydı. O topraklar 3 kişilik bir aileyi geçindirmez. Anastas diklenmeye niyetliydi. Bütün mesele sesini iyi kullanmasında toplanıyordu. Kelimeleri özenle seçti. Belli ki topraktan anlamıyorsunuz. Yoksa bağlarınızı, bahçelerinizi böyle perişan etmelerine izin vermezdiniz. Çok değil, 2 yıl içinde hepsi çoraklaşacaklar. Eleni çayları getirip masanın üzerine koymuştu. Asmadan topladığı iri salkımlar büyük bakır tepsinin üzerinde buğulu, gevrek ve tazeydi. Sapı açtığı börek, yeni yaptığı kurabiyeler ev sahibinin küpündeki kıvamına varmış peynir, tam bir ikindi keyfi verecekti. Bir de Anastas'ın asık suratı olmasaydı tam bir komşu sohbeti tadacaklardı. Glafkos pes edecek gibi değildi. Teklifini yineledi. Bağlarıma, bahçelerime bak. Atlarıma bak. Sana kazanacağının 2 katını veririm. Anastas'ın önceki gerginliği nispeten hafiflemişti. Şimdi daha yumuşak sesle konuşuyordu. Bağların ve bahçelerin için vaktim olmaz. Üstelik toprak sahibi tarlasına, bağına kendi bakmalıdır. Ama kısraklarından birini kullanmama izin verirsen tavlalarına bakarım. Zamanı gelince döllenmelerine nizaret ederim. İlk doğan kısrağı kendime alırım. Birden hızla Smyrna'ya döndü. Ve küçük hanım, sadece sizin kısrağınızı tamar ederim. O kadar. Smyrna'nın gözleri güldü. Glafkos'un da. Hiç olmazsa ilk ortak harekette anlaşmışlardı. Glafkos zamanla bu yumağı çözeceğini düşündü. Hafif rüzgar başlamıştı. Eleni Smyrna'ya teklifte bulundu. Meltem burada biraz sert esiyor. Üzerinize bir şey getirmemi ister misiniz? Smyrna başını iki yana salladı. İsteksizlik gösterisinde biraz da gençlik ispatının kurnazlığı vardı. Glafkos bırakmak istediği tesir için istediği fırsatı yakalamıştı. Korunun derinliğine vakıf olduğunu hissettirmek istedi. Meltem eskiden adalı insanların hayatında tesirliydi. Bugün de bu tesirin devam ettiğini görünce şaşırıyorum. Nasıl oluyor da insan geçmişine bu kadar köklü bağlı kalabiliyor? Ve nasıl oluyor da yaşamına yeni değerler yerleştirebiliyor? Eleni, genç kızlık günlerinden beri Meltem'in macerasını dinlemişti. İzmir'de Meltem bir masal gibiydi. Her defasında akla kara arasındaki karşıtlığı haklı göstermeye çalışan telaşlı bir macerayı anlatırdı. Meltem denince Eleni'nin aklına sessiz ve serin körfezlerin kumsalları geliyordu. Bu kumsallarda güya sabırlı bakireler yiğit ruhlu erkeklerin nöbetini tutarmış. Bu kızlar için yazla kışın meltemleri farklılaşırmış. Temmuz'un, Ağustos'un, Eylül'ün meltemleri bile birbirlerine hiç benzemezlermiş. Ama hepsinde ortak bir değer bulunurmuş. Bu değer gül kokusu hissettiren kucaklama keyfine benzermiş. Bazen de sert tabiatlı bir hırçınlık gösterirmiş. Ayrım sonu, sayfa 356.